Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Grange. 19. ayrım. 32. kısım. Luna Park, ıssız küçük şehrin çıkışında, demir yolunun kenarında alacakaranlıkta. Tezgahlar ışıklarını, gürültülerini boşluğa saçıyordu. Bir pazartesi akşamı için buraya gelip gezecek ne bir işsiz güçsüz ne de bir aile vardı. Uzakta, karanlık deniz, kötülük dolu dalgaların darbeleri altında, beyazımsı çenelerini açıyordu. Karim yaklaştı. Dönme dolap yavaşlamıştı. Demir aksamındaki küçük lambaların sadece yarısı yanıyor. Onlar da kısa devrenin etkisiyle yanıp yanıp sönüyor, titreşiyordu. Çarpışan arabalar dinleniyor, rüzgarın kamçıladığı tentelerin altında çeşitli oyunlar müşteri bekliyordu. Tombala, nişancılık, aynalar. Kilise ile Luna Park'ın arasında hangisinin içini daha çok kararttığına karar veremedi karım. Fazla umut beslemeksizin panayırcılara soru sormaya başladı. Jude Itero adındaki çocuğu hatırlatmaya çalıştı. Tarihi mırıldandı. Temmuz 1982. Çoğu zaman karşısındaki yüzler buruşuk mumyalardan daha fazla tepki göstermedi. Bazen olumsuz somurtular duydu. Bazen de inanmaz sorular. 14 yıl önce mi dedin? Daha neler artık? Karim içinde derin bir hayal kırıklığı duymaya başladı. Kim hatırlar ki? Jude buraya aslında kaç pazar geldi ki? 3-4, bilemedin 5. Sonradan pişmanlık duymamak için Luna Park'ı dolaştı. Çocuğun hangi oyunlarla ilgilenmiş, kimlerin sevgisini kazanmış olabileceğini düşündü. Ne var ki, en ufak bir şey öğrenemeden başladığı yerde buldu kendini. Sahile baktı. Dalgalar hala iskelenin kazıklarının çevresinde, köpüklü uzun dillerini oynatıyordu. Katrandan bir deniz düşündü polis değmeni. Artık kazanılacak hiçbir şeyin kalmadığı, ıssız bir ülkeye gelmiş gibiydi. Aklına bir çocukluk anısı takıldı. Pinokyo'nun sihirli kenti, hani masalsı eğlencenin büyüsüne kapılıp tuzağa düşen, sonra da eşeğe dönüşen kötü çocukların kenti. Jude neye dönüşmüştü? Arabasına dönmek üzereydi ki boş bir arsanın bitiminde küçük bir sirk çadırı gördü. Soruşturmanın selameti açısından her fırsattan yararlanması gerektiğini düşündü. Omuzları düşük, yeniden yola koyuldu. Brandadan yapılmış kubbenin yanına vardı. Gerçek bir sirk değildi önünde durduğu, daha çok birkaç gösterisini ard arda yapmak için dikilmiş bir çadırdı. Rüzgardan sallanan brandanın üzerindeki plastik afişte süslü harflerle alev yutucular yazıyordu. Koca bir program. İki parmakla kapı yerine kullanılan perdeyi açtı. İçeride onu bekleyen göz kamaştırıcı gösteri karşısında kala kaldı. Alevler, boğuk kırıltılar, hava akımlarıyla taşınan benzin kokuları. Kısa bir süre, ateşten ve kastan, yanıktan ve insan gövdesinden dokunmuş, isyankar bir makine gördüğünü sandı. Sonra, sadece yarısı söndürülmüş ışıklar altında, alev püskürtenlerin gösterisini izlediğini anladı. Çıplak göğüsleri terden ve benzinden parıl parıl, yanıcı tükürüklerini parlak meşalelere gönderen 4-5 kişi. Adamlar bir dairenin çevresinde dönüyor, sanki uğursuz bir rondo yapıyorlardı. Yine bir yudum benzin, yine alevler. Adamlardan bazıları eğildi, diğerleri yakıcı kaderlerini tükürerek onların üzerinden atladı. Polis değmeni Jude'un annesinin peşindeki iblisleri hatırladı. Bu uzun kabustaki her şey benzer bir hava, ortak bir kaygı taşıyordu. Her cinayet bir atom çekirdeğidir diyordu alabroz saçlı omzu kalabalık. Karim tahta sıralardan birine çöktü. Bir süre ejderha çıraklarının çalışmasını izledi. Burada kalmasının, insanları sorgulamasının doğru olacağını hissediyordu. Neden? Bunu bilmiyordu işte. Sonunda alev yutuculardan biri ondan yana bakma zahmetine katlandı. Çalışmasını kesip ona doğru yürüdü. Elinde hala alev kusan kararmış meşalesini tutuyordu. 30 yaşında bile değildi ama yüzündeki çizgiler bunun iki katı yıl tarafından kazınmış gibiydi. Kuşkusuz çoğu hapiste geçmiş yıllardı bunlar. Kahverengi saçlar, kahverengi cilt, kahverengi göz bebekleri. Kötülüğün bir adım önündeki insanın saldırgan havası. "Bizlerden misin?" diye sordu. "Sizlerden?" "Evet, panayırcı mısın? İş mi arıyorsun?" Karim avuç işleri karşı karşıya gelecek biçimde ellerini bitiştirdi. Hayır polisim, polis mi? Alev yutucu yaklaştı, bir ayağını alttaki sıranın üzerine, Karim'in tam altına dayadı. Oğlum, hiç polis suratı yok sende. Arap polis adamın sıcak gövdesini hissedebiliyordu. Cevap verdi. Polis suratı denince ne düşündüğüne bağlı. Ne istiyorsun? Herhalde yabancılar polisinden geldiğini söylemeyeceksin. Karim cevap vermedi. Bir bakışta tavanı yamanmış çadırı, pistin ortasındaki cambazları gördü. Sonra 1982'de karşısındakinin 15 yaşlarında falan olması gerektiğini düşündü. Jude'la karşılaşmış olması mümkün müydü? Değildi. Yine de damarındaki titreşimi dinledi, sordu. 14 yıl önce de buralarda mıydın? Tabii ne sandın? Bu sirk benim moruklara ait. Karim ara vermeden konuştu. O dönemde belki de buraya gelmiş olan bir çocuğun izi üzerindeyim. Tam tarihi söylemek gerekirse Temmuz 1982. Arka arkaya birkaç pazar günü. Onu hatırlayabilecek birilerini arıyorum. Alev yutucu Karim'in gözlerinin içindeki gerçeği araştırdı. Şaka etmiyorsun ya. Şaka eder halim mi var? Aradığın çocuğun adı neydi? Jude Itero. Gerçekten de 14 yıl önce bu sirke gelmiş bir çocuğu hatırlayacağımızı mı düşünüyorsun? Karim ayaklandı. Tahta sıraların arasından çıktı. Boş ver. Genç adam birden Karim'in yakasına yapıştı. Jude buraya birkaç kere geldi. Biz prova yaparken önümüzde çakılır kalırdı. Büyülenmiş gibi. Taştan bir çocuk sanırsın. Ne dedin? Adam bir basamak çıktı. Karim'le aynı hizaya geldi. Polis değmeni herifin benzin kokulu soluğunu duydu. Alev yutucusu devam etti. Çok sıcak bir yaz oldu. Rayları eritecek kadar sıcak. Jude arka arkaya 4 pazar geldi. Neredeyse aynı yaştaydık. Birlikte oynadık. Ona alev yutmayı öğrettim. Çocukça şeyler işte. Üzerinde bütün bir kış çalışacak kadar zor şeyler değildi. Karim gözlerini genç alev yutucununkilere dikti. Ve 14 yıl sonra o çocuğu hatırlıyorsun öyle mi? İstediğinde bu değil miydi? Polis sesini yükseltti. Bütün bunları nasıl hatırladığını merak ediyorum. Alev yutucu çiğnenmiş toprak zemine atladı. Topuklarını birleştirdi ve meşalesini ağzına yaklaştırdı. Meşaleyi benzin yüklü birkaç damla tükürükle ıslattı. Bir kıvılcım yağmuru fışkırdı. Oğlum, o Jude dediğinin bir özelliği vardı. Karim irkildi. Yüzünde mi? Yüzünde bir şey mi vardı? Hayır, yüzünde değil. Ya neresinde? Genç adam birkaç kıvılcım daha püskürttü. Sonra bir kahkaha patlattı. Oğlum, o Jude dediğin küçük bir kızdı. 33. Kısım. Gerçek yavaş yavaş somutlanıyordu. Alev yutucuya göre 4 kez karşılaştığı çocuk, özenle erkeğe benzetilmeye çalışılmış bir kızdı. Kısa kesilmiş saçlar, uygun elbiseler, erkek çocuk davranışları. Adamda en küçük bir kuşku bile yoktu. Bana hiç kız olduğunu söylemedi. Bu onun sırrıydı, çaktın mı? Ama ben hemen bir şeylerin topal gittiğini anladım. Her şeyden önce çok güzeldi. Gerçek bir afet. Sonra bir de sesi vardı tabii, bir de vücudu. 12'sinde falan olmalıydı. Bazı yerlerinde başlayan değişiklikler göze çarpıyordu. Başka dalgalar da vardı. Gözlerine, göz bebeklerinin rengini değiştiren zamazingolar takıyordu. Simsiyah gözleri vardı, mürekkep gibi ama yapay gözlerdi onunkiler. Çocuktum ama farkındaydım işin. Üstelik hep gözlerinin ağrıdığından yakınıyordu. Kafasının derinliklerine kadar giden sancılar, öyle diyordu. Karim, bütün ögeleri bir araya topluyordu. Jude'un annesi çocuğunu yok etmek isteyen iblislerden çok korkuyordu. Muhtemelen bu sebeple bir kentten ayrılmış, soluğu sarzakta almıştı. Bu şehirde, Karim bunu daha önce düşünmeliydi, yeni bir kimlik almış, çocuğunun adını değiştirmiş, bununla da yetinmeyerek daha önemli bir karar almış, cinsiyetini bile değiştirmişti. Artık birinin onları bulup tanıması imkansızdı. Ne var ki 2 yıl sonra, iblisler yeni hayatlarına da musallat oldular. Onları bu yeni şehirde sarzakta buldular. Hala çocuğun peşindeydiler. Ulaşmaları da an meselesiydi. Kızı ele geçirmeleri. Anne paniğe kapılmıştı. Belgeleri, tüm kayıtları yok etmiş, kızının sahte adı da dahil adını taşıyan bütün dosyaları ortadan kaldırmıştı. Özellikle de fotoğrafları. Çünkü kesin olan bir şey vardı, yeni adını bilmiyor olsalar da çocuğun yüzünü tanıyordu o iblisler. Aradıkları da o yüzü zaten, kanıt olarak, ipucu olarak. Bu yüzden hiç olmazsa başlangıçta peşine düştükleri yüzü bulabilmek için sınıf fotoğraflarıyla yetinmek zorundaydılar. İyi de bu iblisler nereden geliyordu ve kimdi bunlar? Karim genç alev yutucuya sordu. O küçük kız, sana hiç iblislerden söz etti mi? Genç panayırcı hala elindeki meşaleyle oynuyordu. İblisler mi? Hayır, iblisler, sırıtarak meslektaşlarını gösterdi, biziz. Üstelik Jude fazla konuşkan değildi. Söyledim ya, çocukluk o zamanlar. Ona sadece alev püskürtmeyi öğrettim. İlgileniyor muydu? Hayran mıydı demek istiyorsun? Alev yutmayı, püskürtmeyi öğrenmek istiyordu. Sanki kendini korumak için. Öylesine tuhaf bir çocuktu ki. Annesi hakkında hiçbir şey anlatmadı mı? Hayır, onu görmedim bile. Jude benimle bir ya da iki saat kalıyordu. Sonra hop, kayboluveriyordu. Gül kedisi gibi. Böyle birkaç kez kayboldu, bir keresinde de hiç dönmedi. Hatırladığın başka bir şey yok mu? Bana yardımcı olabilecek bir ayrıntı, dikkatini çeken bir tuhaflık. Hayır. Adı mesela, gerçek adını hiç söylemedi mi? Hayır ama, üzerinde ısrarla durduğu bir şey vardı. Neymiş? Ben adını öğrenir öğrenmez İngiliz aksanıyla Beatles'ın şarkısında olduğu gibi kat dedim ona. Bu kadarı bile öfkeden gözünün dönmesine yetiyordu. Ona Fransız aksanıyla Jude dememi istiyordu. O küçük ağzı hala gözümün önünde. Jude. Genç panayırcı derinlerden geldiği belli olan bir tebessümle güldü. Göz kapaklarının altında gözyaşları birikmişti. Karim, ejderhanın küçük kıza çılgın gibi aşık olduğunu anladı. Soru sorma sırası alev yutucudaydı şimdi. Bir soruşturma mı yapıyorsun? Neden? Ona ne oldu? Şimdi yaklaşık... Karim dinlemiyordu bile. Sahte bir kimlikle 2 yıl okula gitmek zorunda kalan küçük Jude'u düşündü. Annesi okula yazdırırken çocuğunun belgelerini nasıl değiştirmişti? Herkesin, özellikle de çocukla her gün yan yana olan öğretmenin karşısında, oğlunun bir kız olduğu masalını nasıl sürdürebilmişti? Birden kafasında bir şimşek çaktı. Gözlerini kaldırıp meşale adama sordu. Buralarda bir telefon var mı? Bizi ne sandın, sokak serserisi mi? Peşimden gel. Abduf adamın peşine düştü. Panayırcı Karim'i kum pistin ucundaki ahşap kulübenin önünde bıraktı. Küçük bir taburenin üzerinde bir telefon vardı. Polis teğmeni Jean Jaurès okulunun müdüresinin numarasını çevirdi. Rüzgar çadırın altında şiddetle kükrüyordu. Uzakta alev yutucuları görebiliyordu. 3 zil sesi duyuldu. Sonra bir erkek sesi telefona cevap verdi. Müdür hanımla görüşmek istiyorum dedi Karim, heyecanını dizginlemeye çalışarak. Kim arıyor? Teğmen Karim Abduf. Birkaç saniye sonra ahizede kadının soluk soluğa nefesi duyuldu. Polis teğmeni hiçbir girizgaha gerek duymadı. Hatırlıyor musunuz, 1982 yılının sonunda Sarzak'tan ayrılan öğretmenden söz etmiştiniz bana. Tabii hatırlıyorum. 1981'de birinci sınıfa, 1982'de ikinci sınıfa baktığını söylemiştiniz. Doğru. Yani Jude Itero'yu her iki sınıfta da okuttu değil mi? Evet, işe böyle de bakılabilir. Ama size daha önce de söylemiştim. Bir öğretmenin aynı sınıfla... Adı neydi öğretmenin? Bir dakika bekleyin, bakmam gerek. Müdüre kağıtları karıştırdı. Fabien Pasco. Bu ad, Karim için hiçbir anlam ifade etmiyordu tabii. Üstelik çocuğun takma adıyla da arasında ses benzerliği bile yoktu. Her yeni bilgiden sonra kafasını bir yerlere vuruyordu hala. Yine de sordu. Kızlık adını biliyor musunuz? İyi ama kızlık adı bu. Evlenmemiş mi? Duldu. En azından kayıtlardan gördüğüm bu. Tuhaf. Yeniden ilk adına dönmüş. Kocasının soyadı neymiş? Bir dakika. Hah, buldum. Ero. Ero. Yeni bir çıkmaz. Karim yanlış yoldaydı. Tamam, teşekkür ederim. Ben yeni bir kıvılcım. Eğer haklıysa, eğer o kadın gerçekten de Jude'un annesi ise, küçük kızın soyadı başlangıçta Ero olmuş olmalıydı. Adı da... Karim alev yutucunun küçük kızın adının söylenmesi konusunda anlattıklarını hatırladı. Kızcağız adının yazıldığı gibi okunmasında Fransız usulü telaffuz edilmesinde ısrar ediyordu. Neden? Asıl adını hatırlattığı için mi? küçük kızken kullandığı adı. Karım telefona doğru soludu. Bir dakika bekleyin. Diz çöktü. Sinirden titreyen bir elle kumun üzerine her iki adı da büyük harflerle alt alta yazdı. Fabien Ero, Jude Itero. Son iki hecede aynı ses, aynı ton vardı. Birkaç saniye düşündü, sonra tozun üzerine yazdıklarını eliyle sildi. Yeniden, bu kez heceleri ayırarak yazdı. Juditero. Sonra da Juditero. Muzaffer bir çığlık atmamak için kendini zor tuttu. Juditero'nun asıl adı Juditero'ydu. Küçük erkek çocuk aslında güzel bir küçük kızdı. Annesi de öğretmeni. İzleri daha da karıştırmak için kızlık soyadına dönmüş, çocuğu daha da zora koşmamak ya da yeni kimliğiyle yanlışlıklar yapmamak için olacak, adını bir erkek adına uyarlamıştı. Karim yumruklarını sıktı. İşlerin bu şekilde düzenlenmiş olduğundan emindi. Kadın, okulda çalıştığı, orada bulunduğu için çocuğunun kimliğini değiştirebilmişti. Bu varsayım her şeyi açıklıyordu. Kadının, Sarzak'taki herkesi kolaylıkla kandırmasını, resmi belgeleri çalarken hiçbir güçlükle karşılaşmamasını, titrek bir sesle müdüreye sordu. Eğitim müdürlüğünden o öğretmen hakkında ayrıntılı bilgiler alabilir misiniz? Bu akşam mı? Bu akşam evet. Ben, evet onları tanıyorum mümkün. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Fabien Pascoero'nun Sarzak'tan sonra nereye yerleştiğini bilmek istiyorum. Bir de kente gelmeden önce nerede oturduğunu. Onu tanımış olanları da bulmaya çalışın. Cep telefonunuz var mı? Kadın evet dedi, numarayı verdi. Hafifçe şaşırmışa benziyordu. Karim devam etti. Bizzat müdürlüğe gidip bu bilgileri almanız ne kadar sürer? Çok çok 2 saat. Cep telefonunuzu yanınıza alın. Sizi 2 saat sonra ararım. Karim kulübeden çıktı. Yeniden danslarına başlamış alev yutucuları eliyle selamladı. 34. kısım. Geçirilmesi gereken 2 saat. Karim takkesini düzeltti ve arabasına doğru yürüdü. Gölgesi, toprağı ve asfaltı çatlatıyor gibi görünen, deniz kokusu yüklü bir rüzgarla sarsılıyordu. Öldürülecek 2 saat. Kendi kendine belki de bu bölgenin ona henüz her şeyini vermediğini düşündü. Her yaz pazarları buraya gelen 2 yalnız yaratığı, Fabien ve Juditero'yu düşündü. Sahneyi tüm yönleriyle gözünün önüne getirmeye, izlenecek yeni yolu kulağına fısıldayacak her ayrıntıyı, her değişikliği hatırlamaya çalıştı. Sabahın ilk ışıklarında kimsenin onları tanımadığı bir bölgede, dikkat çekmeksizin ilerleyen ana kızı görüyordu. Kızının yüzüne tutkun, kararlı bir anne. Ve diğeri, çifte cinsiyetli, korkusunun üzerine 2 kilit vurulmuş kızcağız. Abduf neden olduğunu söyleyemeden o tuhaf çiftin aynı yasta birleştiklerini hissetti. Onları el ele, sessizce yürürken gördü. Buraya nasıl geliyorlardı? Trenle, karayoluyla. Teğmen bir ipucu, bir tutanak, bir hatıra bulmak umuduyla çevredeki bütün garları, otoyol istasyonlarını, jandarma karakollarını gezmeye karar verdi. Öldürülecek 2 saat. Ya kararını uygulayacaktı ya da vazgeçecekti. Batan güneşin son ışıklarıyla kızıla boyanmış bir göğün altında arabasını çalıştırdı. Ekim geceleri daha şimdiden zamansız karanlıklarına bürünmeye başlamıştı. Karim bir telefon kulübesi bulup önce Rode polis karakolunu aradı. 1982 yılında Lot bölgesinde Fabien Pasco ya da Fabien Ero adına kayıtlı bir araba bulunup bulunmadığını araştırdı. Boşuna. Söylediği adlar adına çıkarılmış bir otomobil ruhsatı yoktu. Yeniden arabasına dönüp araştırmalarını çevre garlar üzerinde yoğunlaştırmakla birlikte, özel otomobil fikrinden de tümüyle vazgeçmedi. 19. ayrımın sonu. Sayfa 188. Devamı 20. ayrımda.